Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Gönül frekansınız Erkam Radyo'dan merhaba. Dış politika gündeminin nabzını tutan, haftanın sıcak gelişmelerinin perde arkasını aralayan bir dünya gündemi programında daha sizlerle beraberiz. Bendeniz Beytullah Demircioğlu. Hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Sevgili dinleyenler, bu hafta da yine yoğun bir gündemle karşınızda olacağız. Darbe mağduru Mısır'da çokça tartışılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden beklenen sonuç çıktı. Darbenin mimarı Abdülfettah Sisi, oyların %96.7'sini alarak seçimlerin galibi oldu. Sisi ve destekçileri açısından sürpriz olan ise seçimlere katılım oranının inanılmaz derecede düşük çıkması oldu. Darbeci Sisi açısından ciddi bir meşruiyet sorununu ortaya çıkartan seçim sonuçlarını ve Mısır'ı bundan sonraki süreçte neler beklediğini konuşacağız. Seçimleri geride bırakan Irak'ta ise gündem muhtemel koalisyon senaryoları kadar Bağdat-Erbil hattındaki gerginliği nasıl şekilleneceği vardı. Barzani'nin bölünmeye kadar gidecek referandum dahil bütün seçenekler masada açıklaması blöf mü yoksa gerçeği mi yansıtıyor? Orta Doğu'nun bir diğer sancılı ülkesi Libya'daki kargaşa devam ediyor. Sisi'yi örnek alacağını söyleyen Libyalı General Halife Hayfa'nın darbe girişimi sonlanmış değil. Suriye'de eli kanlı Esed rejimi bir taraftan kan dökmeye devam ederken komedi niteliğindeki devlet başkanlığı seçimlerini yurt dışında başlatmış bulunuyor. Avrupa Parlamentosu'nun seçim sonuçları Avrupa'nın geleceğinin ciddi ciddi masaya yatırılmasına neden oldu. Yabancı, İslam düşmanı ve aynı zamanda Avrupa Birliği karşıtı aşırı sağın yükselişinin birliğin geleceğini nasıl etkileyeceği sorusu Avrupa çevrelerinde gündemdeki birçok sorudan sadece biriydi. Ukrayna'nın doğusunda gerilim düşmek bir yana daha da derinleşiyor. Ukrayna askerleri Rus yanlılarının saldırıları karşısında çok ciddi kayıplar vermeye devam ediyor. Ukrayna'nın yeni devlet başkanı Petro Poroshenko'nun gerilimi düşürüp düşüremeyeceği merakla bekleniyor. Öte yandan Rusya Avrupa'ya karşı ekonomik anlamda elini güçlendirmeye devam ediyor. Avrasya Ekonomik Birliği hayata geçti. Avrupa bundan böyle Rusya'ya karşı hep kaybeden taraf mı olacak? Tüm bu konu başlıklarını ve detaylarını ve daha fazlasını program partnerimiz Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Halil Kurt Bey ile konuşacağız. Programımızın ikinci bölümünde Asya'nın Çin'den sonra en kalabalık ülkesi Hindistan'ı yakın plana alacağız. Hindistan'da tam 815 milyon insanın oy kullandığı ve 35 günde ancak tamamlanan seçimlerden Hindu dinine mensup ve milliyetçi görüşleriyle bilinen parti galibiyetle çıktı. Başta seçimler olmak üzere Hindistan'ı pek çok veçesiyle konuşmaya çalışacağız. Evet, dünya gündemi başlıyor.
Dünya gündemi başlıyor.
Sevgili dinleyenler, yeniden merhaba. Programımıza Orta Doğu gündemiyle başlıyoruz. İlk durağımız darbe mağduru Mısır olacak. Mısır'da junta lideri General Abdülfettah Sisi'nin cumhurbaşkanı olması için sahnelenen seçim komedisi beklendiği gibi sonuçlandı. Darbenin mimarı Abdülfettah Sisi oyların %96.7'sini alarak seçimlerin galibi oldu. Ancak seçimlere katılımın tüm uğraşlara rağmen son derece düşük düzeyde olması Sisi ve yandaşları açısından tam bir hayal kırıklığı oldu. İki gün sürmesi gereken seçimler katılımı yükseltmek için bir gün daha uzatıldı. Ancak katılım oranında ciddi bir değişim olmadı. Mısır resmi rakamlarının açıklamalarına göre katılım oranı %44.4 olarak gerçekleştiği iddia edildi. Muhalif Arap Hak ve Özgürlükler Gözlemevi ise katılım oranının %12 olduğunu ileri sürdü. Darbeyi ret ve meşruiyete destek için Ulusal İttifakına göre ise katılım çok daha düşük düzeyde, yani %10'larda. 2012 seçimlerinde ilk turda katılım oranı %46, ikinci turda ise %52 olmuş Muhammed Mursi 13 milyondan fazla oyla Cumhurbaşkanı seçilmişti. Böylelikle gerçeği yansıtmayan katılım oranı bile 2012'de Mursi'nin kazandığı seçimlerdeki oranın gerisinde kalmış oldu. Seçimlere katılım oranının düşük olmasının yanı sıra ilginç tepkiler gelmeye devam ediyor. Mısır kamuoyunda Putin daha ilaha dönüşmeden kırıldığı yorumları yapılıyor mesela. Kimilerine göre ise Sisili dönemin yeni mübarek rejimi olarak nitelendiriliyor. Mısır seçimleri sırasında resmi kurumlar ve medya katılım oranının yüksek olması için büyük çaba sarf etmiş ama katılım oranı bu denli düşük çıkması tam bir şok etkisi yapmış durumda. Özellikle Mısır televizyonları halkı oy kullanma yönünde teşvik edici yayınlar yapmıştı. Yayınlarda oy kullanmayanlar için konulan para cezaları sık sık hatırlatılarak katılım oranının yüksek olması çabası içerisine giren televizyonlar katılımların nispeten yüksek olduğu seçim merkezlerinde canlı yayınlar yapmıştı. Seçimlerde katılımın yüksek olması için gazetelerin yanı sıra sanatçılar da teşvik edici konuşmalar yapmıştı. Bazı programlara telefonla bağlanan izleyiciler programcılar arasında sert tartışmalar yaşanmıştı. Peki seçim sonuçlarını gazeteler nasıl gördü? Ona da kısaca hatırlattıktan sonra hocamızla söyleşimize geçeceğiz inşallah. Mısır gazeteliğin ana gündemi seçimlerde katılım oranının düşüklüğüne vurgu yapmak oldu. Darbecilere yakın El Yevm gazetesi bile 53 milyon seçmenin bulunduğu Mısır'da boykotun çok etkili olduğunu yazmak zorunda kaldı. Liberal eğilimli Şuruk gazetesi son anlarda seçmen toplamak için yoğun gayretler başlığıyla seçimi yorumlamıştı. Sayın hocam, Mısır'da seçime katılım oranı şunu bir kez daha gösterdi ki Sisi'nin Mısır kamuoyundaki popülaritesi öyle Mısır ve Körfez medyasının köpürttüğü kadar olmadığı anlaşıldı. Darbe mimarı Sisi'nin çokça tartışılan o seçimlerin ardından devlet başkanı seçilmiş olmasına rağmen çok ciddi bir meşruiyet sorunu yaşayacağı muhakkak öyle gözüküyor. Mısır'daki tansiyon düşeceğini tahmin ediyor musunuz, bekliyor musunuz? Bundan sonraki süreçte hem siyasi hem ekonomik anlamda devasa sorunlarla karşı karşıya olan Mısır'ı bundan sonraki süreçte neler bekliyor?
Öncelikle Mısır'ı kocaman bir belirsizlik soru işareti bekliyor. Çünkü ekonomisinin önemli bir kısmı turizme dayanan bir ülkede hala kaos, karmaşa ortamı devam ediyor. Mısır'ı anlayabilmek için şöyle bir Türkiye ile kıyas yapıp karşılaştıralım isterseniz.
Lütfen.
Darbe yönetimi ilk iş olarak İhvan-ı Müslümin'in sesi olacak bütün yayın organlarını kapatarak işe başladı. Hı hı. Yani muhalefet diye bir şey yok. Şu andaki bahsettiğiniz gazeteler, dergiler, bütün medya organları sahibinin sesi. Hı hı. Yani Türkiye'deki deyimiyle yandaş medya. Evet. Mısır'daki bütün medya organları.
Hükümetin kontrolü altında olan bir medyaydı, evet, zaten.
Türkiye ile karşılaştıracak olursa, Türkiye'de diktatörlük falan var diyorlar ya. Türkiye'de yaklaşık 5 milyon gazete tirajı varsa bunun %60-65'inin
muhalif söylüyor.
Muhalif %30-35'nin iktidar yanlısı olduğunu ancak düşünerek bir kıyas yapalım. Mısır'da ise hiçbir muhalefet yayın organı yok. İkincisi, Türkiye ile yine kıyaslayacak olursak %50 oy almış AK Parti'nin seçime girmesinin yasaklandığını düşünün. Ve AK Parti mensuplarının da seçimi proteste ettiği bir cumhurbaşkanlığı seçimi düşünün. Evet. Yani Mısır seçiminin böyle bir şey, yani ana iskeleti oluşturan, halkın yaklaşık yarısını temsil eden Müslüman Kardeşler Hareketi yasaklanıyor ve bunlar da alenen boykot ettiler. Hatta Yusuf El Kardavi gibi İslam dünyasının önde gelen ilmi simaları, dini kanaat önderleri de seçimin boykot edilmesi konusunda
caiz olmadığını,
görüşler beyan ettiler. Yani oy vermenin caiz olmadığını söylediler. Dolayısıyla beklenen bir şeydi. Zaten ben şahsen %30'un üzerindeki katılım oranlarının da abartılı olduğunu düşünüyorum. Yani en fazla şu anda eğer objektif gözlemcilerin izlemiş olduğu bir seçime en fazla %30 katılım olur. Yani mevcut Sisi yönetimde 40 falan diyor. Muhtemelen bunun 10-15 puan da abartıdır. Çünkü kendileri çalıp kendileri oynuyorlar. Evet. Ortada bir onlar denetleyecek ciddi bir mekanizma da yok zaten.
Şimdi seçim darbeye darbe diyemeyen Batı bu tablodan sonra Sisi'ye yönelik meşruiyet sorgulamasında bulunmasını bekliyor musunuz Batı'dan?
Şimdi Batı ile Körfez ülkeleri aslında kendilerini biraz da dönülmez bir yola soktular. Bu noktadan itibaren bu Sisi ile yapamayacaklarını görüyorlar da daha başka bir alternatifleri de yok gibi. Yani halka rağmen bunu yaptılar ve dökme suyuyla da değirmenin dönmeyeceği, ekonomik olarak Mısır'ın çok kısa bir süre sonra çıkmaza gireceği çok açık. Evet. Net bir gerçek. Yani 80 5 milyon civarında bir nüfusa sahip ülke düşünün. Bu ülkenin kalkınması henüz tamamlanmamış. Sanayisi yok denecek kadar az. Bir turizm geliri vardı. Onu da bu kargaşa ortamında yok etmişsiniz.
Evet.
Bu halka iş, aş, ekmek vereceksiniz. Bunu veremeyince de ayakta duramazsınız. Evet. Yani
öyle gözüküyor ki sizin öndeki en büyük problemlerden biri ekonomi
olacak. Tabii yani bu ekonomi problemini çözmeyen zaten Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nı da bundan dolayı eleştiriyorlardı. Hiçbir sorunu çözemedi. Halbuki sorunlar yapısal sorunlardı.
Evet.
Bundan dolayı eleştirdiler. Çünkü insanlar bizim bildiğimizin dışında Mısır'da Sisi'nin general darbeci general Sisi'nin 5 vakit namaz kıldığını, eşinin kapalı olduğunu, yani oradaki sosyal demokrat solcuların da bizim anladığımız solcular gibi olmadığını, evet. O normalde namaz onların hayatlarının evet. bir parçası tabii, olduğunu, tabii. burada direksiyonda kimin olacağı, ülkeyi kimin kontrol edeceği mücadelesidir. Bu ve insanlar günlük hayatta ekonomilerinin daha kötüye gittiğini gördükleri bir sistemi desteklemezler. Evet. Dünyanın her yerinde
Mısır
bu böyledir.
Mısır toplumunun daha iyi tanınması açısından bir anekdot aktaralım. Enver Sedat yani Müslüman kardeşlere en çok zulmeden isimlerden biridir. Alnında secde izi vardır yani. Simsiyah evet. secde izi vardır. Hatta o dönemin mesela Hüsnü Mübarek dönemin İçişleri Bakanı vardı. Müslümanlara zulmetmekle müseccel bir isimdi yani. Evet. Aşırı derecede zulmeden bir isimdi. Onun da herkese alnında secde izi vardı.
Evet.
Bizim ülkemizde dahi benim diye Müslüman'da böyle bir şeyi görmek mümkün değil. Bunu da altını
i̇şte
çizelim.
Bu Orta Doğu'nun sosyolojisini bilmek evet, gerekiyor bilmek bunları gerekiyor. Anlayabilmek Hı-hı. için.
Şimdi hocam Sisi'nin önündeki ekonominin haricinde başka ne gibi engeller var?
Ya en basitinden meşruiyet şöyle yani siz seçilmiş bir cumhurbaşkanlığı darbeyle indiriyorsunuz. Hı. Hiçbir meşruiyeti yok şu anda Sisi isterse %100 katılımla %100 oy almış olsun. Hı. Yani meşru bir hükümeti hiçbir gerekçe olmadan devirmiş bir darbecidir evet. sonuçta. Hı. Artı bu Müslüman kardeşler dediğimiz ona oy veren Muhammed Mursi taraftarlarına ne diyecek? Yani diyelim ki Sisi onları nasıl ikna edecek?
Evet.
Sisteme nasıl entegre edecek? Asıl sorulması gereken konu bu. Yani bu bir haftalık, bir aylık değil. Yani bir ülkenin geleceğe yönelik evet. yönetimi. Hı hı. Ve yüz binler Rabia Meydanı'nı doldurdu. O meydanı dolduran insanların beklentileri ne olacak? Hı hı. Artı orada canını kaybeden, yaralanan, zindanlara doldurulan insanların beklentilerine evet. nasıl cevap verilecek?
Tabii yani Sisi'nin seçim vaatlerinden biri Müslüman kardeşleri ortadan kaldırmaktı.
Evet.
Yani bu demek Müslüman kardeşler Mısır toplumunda yani %30'lara %35'lere varan bir kesim demek.
Evet.
Onlara yönelik geliştireceği düşmanca bir politikanın sosyal ve siyasi yansımaları olacaktır. Yani bu hem ekonomik anlamdaki sorunların yanında siyasi anlamdaki sorunları da göz önünde aldığın zaman Mısır'ı önümüzdeki süreçte çok daha zor günler bekliyor aslında.
Ancak,
bir de bu ekonomiyi körfezden taşıma suyla döndürmenin evet. zorluğu ortada.
Benim kişisel görüşüm Müslüman Kardeşler Hareketi'nin kökünü kazıyacağım sözü yani ben her şeye rağmen Sisi'nin gerçek görüşü olmadığını Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerine bir mesaj niteliği de verilmiş. Yani siz bana destek ve sıcak para göndermeye devam ederseniz ben
bu
de...
Bu sözün arkasında olmayacak.
Yani şöyle ne Mısır'ın gerçekleri buna uyar ne de sonuçta Muhammed Mursi'nin atamış olduğu bir genelkurmay başkanı olarak. Hı-hı. Yani ben onun kalpten, içten, candan söylenmiş bir söz değil. Hı-hı. Benim kişisel görüşüm bu. Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerine bir selam çakma. Yani evet. onların göndermiş olduğu sıcak paraya karşılık ben de burada bunların kökünü...
Sayın hocam ya da seçim sürecinden önceki darbe sonrası evet. yaşananlara bakıldığı zaman binlerce insanın katledilmiş olması bir anlam ifade etmiyor mu? Yaptıkları yapacaklarına...
Şöyle yine benim kanaatim işte 600 kişiye 700 kişiye birden idam
kararı, mesela.
Kararı verildi. Ve o infazları çok azı olacaktır. Yani Hı. diyelim ki 600 kişiye vermişlerse 3 kişi 5 kişi asılacak. Geri kalan da bir şekilde ertelenecek, affedilecek vesaire. Burada biraz korkutmayla biraz işte yurt dışına selam göndermeyle, biraz da halka şirin gelecek işte af ve benzeri şeylerle meşruiyet kazanmaya çalışacaktır, ama çok zor. Yani buradan bir sağlıklı yönetimin çıkması, evet, hemen hemen imkansız gibi.
Evet, Sayın Hocam, önümüzde bir hayli konuşacağımız, evet, konu var. Mısır'ı bu kadarla iktifa edelim. Önümüzdeki dönemde Mısır'ı konuşmaya kesinlikle devam edeceğiz. Evet. Onu gösteriyor durum. Seçimleri geride bırakan bir ülke daha Irak. Yani seçimler Irak'ta pek bir şey değiştirmemiş gözüküyor. Ülkede kan akmaya devam ediyor. Siyasi tansiyon düşmüş değil. Aksine daha da yükseliyor. Hükümet kurma çabaları sürerken bu hafta en çarpıcı çıkış Irak-Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'den geldi. Barzani, Irak Başbakanı Nur Malik'in 3. dönemde de başbakan olması durumunda Irak'tan ayrılmak için referanduma gitme tehdidinde bulundu. Kürtlerin Malik'inin başkanlık ettiği bir hükümetin ortağı olmayı kabul etmeyeceğini belirten Barzani, çeşitli taraflarla birlikte Irak hükümetine başkanlık edecek gerçek bir ortak bulmak için elimden geleni yapacağım şeklinde bir açıklaması buldu. Aynı Barzani, Nisan ayında da Sky News'e verdiği bir mülakatta Kürdistan ile merkezi yönetim arasındaki ilişki konfederizme doğru gidiyor. Bir sonraki adım bağımsız Kürt devleti, bağımsız Kürt devletinin kuruluşunun yaklaştığından eminim açıklamasında bulunmuştu. Yani Bağdat ve Erbil arasında başta petrol dağıtımı ve gelirlerin paylaşımı konusunda ciddi sorunlar yaşanıyor. Yani Irak'taki durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? 30 Nisan'dan sonra pek bir şey değişmedi.
Şöyle başlayalım isterseniz. Irak'ta 30 milyon civarında bir nüfus var ve 12 milyonun üzerinde seçmen sandığa gidip oy kullandı. Evet. 30 Nisan'da. Ve 328 sandalyeli bir meclis var. Hı hı. Irak'ta önce şunu bilmemiz gerekiyor. Etnik olarak Araplar %70 civarında, hı hı, Kürtler %18 civarında, Türkmenler işte %5 civarında, Asuriler, Keldaniler, değişik etnik gruplar var. Yani ana olarak Arap, Kürt, Türkmen. Dini olarak da Araplar da kendi içerisinde Sünni Araplar, Şii Araplar diye bloklaşıyorlar. Şimdi bu veriler ışığında Şii Arapların temsilcileri var. Sadr grubu var. Hı-hı. Mevcut Başbakan Maliki var. Hı-hı. Bakır grubu var. Dolayısıyla Bağdat'tan Basra'ya kadar olan ve Irak'ın ana iskeletini oluşturan, üçte ikilik kısmını oluşturan Şii Araplar asla ve kata ne Kürtlerin, hı-hı, listesine, ne Sünni Araplara, ne de bir başkasına oy vermezler.
Evet.
Dolayısıyla Şii Araplar Şii Araplara veriyor. Yine Irak nüfusunun %15'ini oluşturan Felluce bölgesindeki Sünni Araplar da kendi listesindeki adaylara oy veriyor. %18'lik Kürt bloku da kendi işte Barzani'ye veriyor, Talabani'ye veriyor, Goran hareketine veriyor, İslamcılara veriyor. Evet. Türkmenler de kendi listesine. Şimdi bu veriler ışığında baktığımızda seçimde Sünni blok kan kaybetti. Çünkü 2010 seçimlerinde 91 sandalye kazanmışlardı. Şu an ona ulaşamadılar.
Parçalı bir yapıyla girmelerinden, evet, kaynaklanan bir sonuç bu.
Maliki, görünen o ki 328 sandalyeli, hı-hı, mecliste 93 sandalye ile birinci çıktı. Hı-hı. İkinci karlı olan taraf ise Kürtler oldu. Kürt bloku 57'den 62'ye çıktı. Hı-hı. Yani şu anda Irak nüfusunun %18'ini teşkil eden Irak'ın kuzeyindeki Erbil, Süleymaniye, Kerkük bölgesindeki Kürtler, hı-hı, 328 sandalyeli Irak Merkez Hükümet Parlamentosu'na 62 milletvekili gönderdiler. Yani 4 yılda 57'den 62'ye çıktılar. Barzani aslında elinde kartları iyi oynuyor. Şimdi 62 milletvekilliği var. Şii, değişik Şii gruplar var. Sünni gruplar var. Maliki'yi ekarte edebilirse değişik hükümet kombinasyonları olabilir. Çünkü Maliki'den İran umduğunu elde edemedi. Amerika pek beklentisine cevap bulamadı. Halk da çok fazla memnun değil. Ama az önce söylediğim gibi Şiiler Şiilere, Sünniler Sünnilere, Kürtler Kürtlere oy verdiği için o kısır döngü içerisinde Maliki yine oyunu almış oldu. Fakat burada Barzani bağımsızlık kartını vesaire göstererek şunu yapmak istiyor aslında. Malikisiz bir Irak koalisyon hükümeti kurmayı deniyor. Bu bir
Seçim aritmatiği buna müsaade ediyor mu peki?
Tabii şöyle, yani Maliki'nin sonuçta 93 milletvekili bir grubu var. Hı hı. Yani 328 içerisinde 93, Kürtlerin de 62.
Evet.
Yani bizde de hani bir gelenek vardır. Birinci partiye hükümeti kurma görevi verilir. Şimdi hı. O birinci parti kendine partner, koalisyon ortakları bulamazsa hükümeti kuramaz. Yani Maliki ile ortak olmaya yanaşmazsa diğer gruplar, değişik alternatifler çıkar yani bu meclisten. Barzani biraz ona oynuyor. İkincisi, şu anki konjonktürde Amerika Birleşik Devletleri İran kuzeyinde bağımsız bir Kürt devletinin bugün için olmasına müsaade etmez. Sebep Suudi Arabistan'ı, İran'ı, Türkiye'yi, Skypikot'tan beri oluşan o kurulu düzeni bozmak işine gelmez. İkincisi de o Körfez Savaşı'ndan bu yana bir takım petrol ihaleleri almış. Oradan çok uluslu şirketler o petrolün işletmesini yapacaklar. Şimdi ayrı olan bir Kürt bölgesi hesapları alt üst eder. Çünkü Barzani de biliyor ki merkezi Irak hükümetinden 100 lira alacaksa misal, İran yeraltı yerüstü zenginlikleri 150 lira değerinde. Yani hı. ayrıldığı zaman doğal kaynaklar bakımından daha zengin olacağını biliyor Kürt yönetimi.
Hı hı.
Fakat Amerika bu konjonktürde buna evet. müsaade etmez. Türkiye'nin ise şöyle bir yapısı var. Çok enteresan. Merkezi Irak yönetiminden bağımsız hareket eden Barzani bizim şu andaki çıkarlarımıza uygun. Çünkü Barzani oradan birazcık yakasını kurtarıp Türkiye ile ortak iş yapmak istiyor. Petrolünü Türkiye'ye satmak istiyor. Türkiye oraya mal satıyor, inşaat işleri alıyor. Buraya kadar Türkiye sonuna kadar destekliyor. İş resmi olarak bağımsız Kürdistan noktasına gelince Türkiye'nin de bu noktada evet. taraftar olacağını yani şöyle, sanmıyorum. Çünkü kendi iç meselelerinden dolayı.
Şimdi Irak'ın zenginliği açısından bakıldığı evet. zaman Irak'ın zenginliğinin sadece %15'i hatta %13'ü civarındaki bölümü Irak Kürt bölgesel yönetiminde evet. diğer 85 büyük pasta
evet.
öbür tarafta. Yani Türkiye'nin menfaatleri açısından bakıldığı zaman Ankara-Bağdat hattındaki bu gerilim Ankara'nın lehine bir şey değil.
Elbette.
Onun çözümü noktasında Ankara'nın izlemesi gereken politika ne olması gerekiyor?
Şimdi Ankara, şöyle diyeyim, biraz daha geriye gidelim. Soğuk Savaş sonrasında Ankara Balkanlarda ve Orta Doğu'da önce bir Türk kartını oynamak istedi. İşte Balkanlarda, işte Kuzey Irak'ta da Türkmen kartını. Baktı ki %5, %7'lik bir Türkmen kartıyla bu olmuyor. Yani Irak politikası gitmiyor. Bu defa bütün tarafları, hatta masaya oturmak istemeyen Sünni Araplar Türk dışlarının politikası, Türk dışlarının diplomasisiyle 2010 yılında sandık başına gidip oy vermeye ikna edildi. Bu nedenle Türkiye bütün taraflarla iyi geçinmeyi ve İran bütünüyle ticaret yapmayı, bütününe hitap etmeyi hedefliyor ve bu Türkiye'nin çıkarınadır. Çünkü oranın bütün doğal kaynaklarından elde edilen gelirler olsun, onların ithalatı, ihracatında Türkiye komşu olması hesabıyla önemli bir yere sahiptir ve baktığımızda da zaten Türkiye'nin komşuları içerisinde en büyük ihracat, ithalat ortaklarının başında Irak geliyor.
Evet.
Yani hem merkezi Irak hem Kürt yönetimi. Yani biz bunu sadece kuzeydeki Kürt bölgesine talip değiliz. Hı-hı. Yani Türkiye olarak Sünni Araplara da, Şii Araplara da, Kürt bölgesine de, İran tamamına biz ticari olarak hem de siyasi olarak eşit mesafede durma gayreti göstermeye çalışıyoruz.
Evet.
Bugünün görünen fotoğrafı.
Irak'ı önümüzdeki dönemde konuşmaya evet. devam edeceğiz. Öyle gözüküyor ve özellikle Ankara, Erbil ve Bağdat arasındaki çözümün halledilmesi noktasında Amerika'nın ve İran'ın da tabii politikaları belirleyici olacak. Sayın Hocam, Orta Doğu'da sancılı bir diğer ülke Libya. Libya'da kargaşa devam ediyor. Sisi örnek alacağını söyleyen Libyalı General Halife Hayfa'nın darbe girişimi sonlanmış değil. Hem siyasi sahadaki gerginlik hem de şiddet olayları ülkenin neredeyse dört bir tarafında devam ediyor. Libya hükümeti Ulusal Kongre'de güven oylamasında 98 oyun 78'ini alarak görev başladıktan bir gün sonra başkent Trablus'taki yeni başbakan Ahmet Ömer Muaytik'in evine füze saldırısı oldu. Libya'nın içinden geçtiği bu kriz döneminde Muaytik hükümeti, yeni hükümetin başarı şansı sorgulanıyor. Siz nasıl görüyorsunuz Libya'nın geleceğini?
Şimdi açıkçası Libya'nın geleceğini Libyalılar da nasıl olacağını göremiyor. Çünkü Libya'nın şöyle bir yapısı var. Aşiretlerden oluşan, henüz bir toplum bizim anladığımız manada demokratik bir toplum yapısı olmayan, Kaddafi döneminde paralı askerlerle savunmasını yapan, başta çöldeki Tuarekler olmak üzere, ekonomisi de tamamen petrol gelirlerine dayalı, merkezden tabana doğru yayılan bir ekonomik yapı. Evet. Yani çok fazla halkın kendisinin ürettiği bir şey hemen hemen yok denecek kadar azdır hayvancılık ve tarım olarak. Böyle olunca da o merkezi, yani tesbihin imamesi koptu. Yani Kaddafi'nin katledilmesiyle ve rejim devrilmesiyle tesbihin imamesi dağıldı. Ve bu dağınık yapıdan şu anda, yani biraz amiyane tabirle, yani leş kargalarının bir pay kapması hesabı, birileri bu kaostan, kargaşadan ne koparabiliriz hesabını yapıyor. Yani şöyle diyebiliriz, Libya ile ilgili en hakkaniyetli düşünen ülkelerden biri Türkiye'dir. Evet. Yani onların böyle bir arada olup kendi iç yapılarını muhafaza edip güçlü bir devlet yapısına ulaşmasını Türkiye canı gönülden istiyor. Bu bizim milli çıkarımızadır. Evet. Ama bunun dışındaki ülkelerin büyük bir kısmı
başka hesaplar
dostluk,
içerisinde.
Dostluk, kardeşlik vesaire derken bile hesapları çok farklı. Herkes oradaki bir klik üzerinden güç devşirmeye çalışıyor. Bir kısmı da, geçen hafta söyledik, işte Bingazi yöresindeki halife taraftarları işte o darbe yapmaya çalışıyor ve Mısır'a eklemlemeye çalışıyor Bingazi yöresini. Körfez'deki ülkeler rejim ihraç etmeye çalışıyor. Fransa ve Amerika ise bu kargaşa döneminde petrol anlaşmaları yapmaya çalışıyor. Yani bir an evvel buradaki petrolün, gazın işletmesini kim alacak veya hangi yönetim gelirse onların silah sistemlerini kim modernize edecek? Evet. Çünkü taze para, yani siz Libya'yı istediğiniz kadar borçlandırın, mutlaka tahsil edecek kaynak var. Yani avucunu ovuşturan batılı ve doğulu güçler değişik amaçlarla Libya üzerinde operasyon yapıyorlar. İşte buradaki sonuç şu: biz araziyi bilmediğimiz için şu anda birçok şey spekülasyonlardan ibaret. Yani bir ay sonra Libya'da neyin ne olacağı konusunda yapılan tahminlerin çoğunun da suyun üzerine yazı yazmak gibi olduğunu düşünüyorum. Çünkü her an taze bir kuvvet gelip oyun denkleminde rol alabiliyor. Evet. Yani böyle bir yapısı var Libya'nın.
Sevgili dinleyenler, Avrupa Parlamento seçimlerin deprem etkisi yapan sonuçları uluslararası arenada gündem olmaya devam ediyor. Deyim yerinde ise depremin artçı şokları konuşuluyor. Avrupa Birliği'ne üye 28 ülkedeki seçim maratonundan İslamofobi yanlıları, göçmen karşıtları ve AB aleyhtarı aşırı sağcılar ile radikal sol partiler sandıklardan galip çıkması tüm Avrupa nezdinde büyük endişe meydana getirmiş bulunuyor. Çıkan sonuç, ekonomik krizdeki birliğin siyasi geleceğine ilişkin kaygıların daha net olarak tartışılmasının önünü açtı. İngiltere'de 1910'dan bu yana ilk kez işçi partisi ya da muhafazakarlar bir seçimden birinci çıkmadı. Fransa'da ise sosyalist başbakan Manuel Valls'ın ifadesiyle deprem yaşandı. Yerel seçimlerin ardından yükselişini sürdüren aşırı sağcı ve Müslüman karşıtı Ulusal Cephe %25 oranıyla Fransa'nın Avrupa Parlamentosu'ndaki 74 sandalyesinden 24'ünü aldı. Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, 4 Fransızdan biri aşırı sağa oy verdi ama bu tüm Avrupa'nın sorunu açıklamasında bulunarak sorunun sadece Fransa'nın değil tüm Avrupa'nın sorunu olduğunun altını çizdi. Danimarka'da aşırı sağcı Halk Partisi'nin de birinci çıkması Avrupa'nın genelindeki yükselişe birleşince Avrupa Birliği karşıtı kalıcı bir parlamenter grup kurulabilir mi sorusu tartışılmaya başlandı. Sağ eğilimin farklı kanatlarının baskın olduğu seçimde Yunanistan'da radikal sol blok Syriza'nın birinci olması sol adına nadir haberlerden, iyi haberlerden biri olarak yorumlandı Avrupa çevrelerinde. Avrupa'da Avrupa Birliği karşıtlığı ve aşırı sağ büyük oranda kesişse de aralarında farklar bulunuyor. AB karşıtlığı birlik çevresinde siyasi entegrasyona karşı çıkılarak ulusal egemenliği savunuyor. Avrupa Birliği karşıtları sıklıkla ülkelerinin Brüksel tarafından yönetildiği eleştirisini yapıyorlar. Ekonomik krizin körüklediği göçmen karşıtlığını ön plana çıkaran AB karşıtları en çok bu alanda aşırı sağla çakışıyor. Fransa'da Müslüman karşıtı Ulusal Cephe, Macaristan'da Yahudi ve Romanlara karşı nefret söylemleri kullanarak Jobbik aşırı sağ ve ırkçı olarak değerlendiriliyor. Seçimler sonrası ortaya çıkan bu tablo tüm Avrupa genelinde harıl harıl tartışılıyor. Sayın hocam, öncelikle aşırı sağın güç kazanmasının sebepleri ve bu yükselişe ne anlama geliyor sorumuzla başlayalım Avrupa Parlamentosu'ndaki seçim sonuçlarını değerlendirmeye.
Öncelikle seçimin bence iki tane temel sonucu var. Birincisi aşırı sağ güçlenmesi, sizin az önce bahsettiğiniz gibi. Diğeri de katılım oranının
düşük olması.
Özellikle Doğu Avrupa blokundan, işte mesela Slovakya'da %20'nin altında, Avrupa Birliği ortalaması %40. En düşük oranlar birliğe 2004'te katılan işte Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Litvanya, Letonya, Estonya gibi bu ülkeler Avrupa Birliği'ne girdiklerinde zengin ve mutlu olacaklarını hayal ediyorlardı. Fakat baktılar ki çok da fazla hayatlarından değişen bir şey olmadı.
Evet.
Bundan dolayı ben bu sandığa gitmemeyi ve aşırı uçların yüksek çıkmasını 1990'lı yılların Türkiye'sinde ANAP ve DYP diye iki merkez parti vardı, horoz dövüşü gibi. Bir süre sonra halk bunun ikisinden de umudunu kesti. Yani ikisini birden sandıkta gömdü. Şimdi Avrupa Birliği'nde de iktidar olsun muhalefet olsun, halk hangisi kazanırsa kazansın kendisinin kaybettiğini düşünüyor.
Evet.
Böyle olunca da akla ziyan alternatifleri denemeye başlıyorlar. Bunun sebebi de ekonomi 2008 krizinden sonra kendini toparlayamadı. Arttı, nüfus yaşlandığı için gözden kaçan bu yaşlanma hadisesini bir örnekle açıklamak isterim. Mesela ben coğrafyacı olduğum için bu ekonomik coğrafyadan bir örnek vereyim.
Lütfen.
Sevgili izleyicimiz iyi anlayabilmesi için. Mesela bir Hollandalı çifti göstermişlerdi bir belgeselde. Diyor bizim 100 civarında süt ineğimiz vardı. Karı koca bu işi yapıyorlar. Çocukları işte üniversiteyi bitirmiş, başka ülkede çalışıyorlar. Fakat diyor biz şu anda yaşlandığımız için diyor 60 yaşını aşmışlar. Eskiden 100 sağılır ineğimiz vardı çiftlikte. Biz bunu 40'ın altına indirdik. Ancak baş edebiliyoruz diyor. Şimdi nüfus yaşlandıkça artık ölçekler küçülmeye başladı. Asya'da devasa her şey büyürken Avrupa hani yıkandıkça çeken bir
kumaş gibi
küçülmeye başladı. Ekonomi küçülüyor. Hı hı. Yaşlandıkça da masraflar artıyor. Yani evet, sizin kasanıza giren para azalırken
Masraflarınız artıyor.
Bu da bakıyorsunuz ki 10 yıl öncesine göre durumunuz çok iyiye gitmiyor. Hı. Şimdi bir suçlu bulmanız gerekiyor. Hı. Yani siz 10 yıl öncesine göre gelirlerinizin azaldığınızı, hayat standardınızın daha düştüğünü görünce bir diyor Avrupa Birliği bizi bu hale getirdi. İki, bu göçmenler getirdi.
Evet.
Yani iki tane günah keçisi buldu Avrupa halkı. Yani biz bu Avrupa Birliği'ni artık istemiyoruz demeye başladı.
Bunu dillendiren aşırı sağda.
Mesela iki sebepten zenginler ve fakirler kulübü var. Yani kuzeyli Alman, İskandinav ekolü diyor ki ya biz kazanıyoruz, güneydekileri besliyoruz. Yani Yunanistan'ın borcu hiç bitmiyor. İtalyanlar, İspanyollar, Portekizler sürekli bize borç yazıyorlar.
Evet.
Öbürler de diyor ki biz Avrupa Birliği'ne girdik. Bunlar bizim 3 kuruş para veriyorlar. Her şeyimize karışmaya başladılar. Yani para alanlar da çok iyi ediyorlar. Allah razı olsun, memnunuz demiyorlar. Yani her iki taraf
şikayetçi.
Daha da önemlisi özellikle son 5 yılda Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da bu Arap Baharı sebebiyle can güvenliğinin kalmamasından ötürü sandallara, yani çok ilkel deniz araçlarına binerek başta Libya olmak üzere hemen karşı sahile İtalya'dan başlayarak bütün Avrupa'ya, yani amiyane tabi çekirge sürüsü gibi bir
göç var.
Göç var.
Ve önüne geçilemeyen bir göç.
Önüne geçemiyorlar. Artı bu insanlar ülkelerinde, özellikle Afrika kökenliler, Afrika'nın daha iç bölgelerinden gelenler, ülkelerinde zaten açlık, işsizlik diz boyu olduğu için orada kaçak da olsalar 3-5 yıl çalışma imkanı bulurlarsa kendi ülkelerinde ömür boyu elde edebilecekleri kazancı, yani düşünün ki $50 çalışıyorsunuz ayda kendi ülkenizde, ne yapar bir yılda? $600 yapar. Ama adam orada kaçak işçi olarak bile çalışsa $600 bir ayda biriktiriyor. Diyor ki benim ülkemde bir yılda kazandığım parayı ben burada bir ayda kazanıyorum. Ve burada ben diyor 5-10 yıl kaçak çalışmayı başarabilirsem zaten ömür boyu ülkemde. Bu da Avrupalı bir Alman, bir Fransız, bir İngiliz tarafından bakıyor ki benim diyor işte 100 euroya yapacağım işi bu adam geliyor 20 euroya yapıyor. Ve dolayısıyla ben işsiz kalıyorum.
Evet.
Dolayısıyla da bunun doğal sonucu ırkçılık ve yabancı düşmanlığı.
Evet. Peki hocam, bu mevcut tabloya bakılarak Avrupa Birliği çöküyor gibi bir sonuç çıkartmak mümkün mü?
Henüz erken bunu söylemek için. Fakat Avrupa'nın genlerinde şu vardır. Bize hep işte demokrasinin beşiği Batı denir. İşte sanki modern hayat, insan hakları deyince bize maalesef ders kitaplarında bile bu öğretildi. Halbuki Batı'nın genlerinde hep çifte standart vardır. Batı menfaatlerine biraz dokunulduğu zaman, birazcık elindeki oyuncağını veyahut da gelirlerine dokunduğunuz zaman, bunu Birinci Dünya Savaşı'nda, İkinci Dünya Savaşı'nda kendi birbirlerine karşı gösterdiğinde, çünkü Batı'nın tarihinde 100 yıl savaşları var, 30 yıl savaşları var.
Evet.
Ve dolayısıyla Batı hiç de öyle demokrat, insan haklarına saygılı falan değil. Ne zaman oldu bu? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir refah toplumu oluşturdular. İşte madenlerde çalışacak işçiye ihtiyaçları vardı. Çöplerini temizleyecek alt sınıf insanlara ihtiyaç vardı. Dolayısıyla Türkiye başta olmak üzere Balkanlardan dünyanın çeşitli kesimlerine giden insanlara diyorduk işte insan hakları, demokrasi, bak biz sizlere de insanca yaşama fırsatı veriyoruz vesaire. Fakat artık yolun sonuna gelince, o dikkat edin, Avrupa'nın hiçbir ülkesinde artık yabancılara karşı olumlu bir cümle bulmanız pek mümkün değil. Hepsi bir şekilde prim yapmak için de olsa, bu kendi, mesela Almanya'daki Türkleri düşünelim. Alman ekonomisinin bugüne gelmesinde Türklerin büyük bir rolü olmasına rağmen, bugün sıradan bir Alman'a sorsanız sanki Türkler orada bir yükmüş gibi bir algı oluşturuyorlar maalesef.
Avrupa konuşacağız hocam, ama yine Batı'dan gidelim. Ukrayna malum uzun zamandır krizin göbeğinde ülkelerden bir tanesi. Günden güne de daha derinleşen bir kriz söz konusu. Malum Ukrayna'da düzenlenen bir cumhurbaşkanlığı seçimleri oldu. Milyarder Petro Poroshenko galibiyetle çıktı. Poroshenko'nun seçildikten sonra da verdiği mesajlar genelde siyasi analizlerde ılımlı mesajlar olarak yorumlandı. Özellikle Moskova'ya yönelik verdiği mesajlar, Moskova'nın işbirliğinin şart olduğu, bu çözümün gerçekleşmesi için Moskova'nın işbirliğinin şart olduğunu filan altını çizdi. Nasıl görüyorsunuz Poroshenko döneminde Ukrayna krizinin çözülme ümidi var mı? Yoksa kriz daha da derinleşecek, çünkü ciddi anlamda kan dökülmeye başlandı. Ukrayna askerlerinden ciddi kayıplar söz konusu. Ukrayna'nın bir Suriye benzeri bir pozisyon alması muhtemel midir?
Şöyle bir giriş yapalım. Bu milyarder Petro Poroshenko'nun cumhurbaşkanlığını kazanmasından sonra dikkat edilirse Ukrayna ordusu hiç olmadığı kadar acımasız bir şekilde müdahalelerde bulundu. Ve Rus yanlısı bu işgalcilerin olduğu yerlerde hiç olmadığı kadar ölümler oldu.
Bu arada hocam, ona ilişkin yapılan yorumlarda Poroshenko'dan ziyade Ukrayna içerisindeki, yani özellikle İçişleri Bakanı'nın bu anlamda daha sert metotlar kullanmayı tercih etmesiyle ilişkilendiriliyor bunu.
Evet, o bir sebep. İkincisi, Poroshenko şunu biliyor. Milyarder, yani parayı yöneten insanlar bu işi iyi bilirler. Ukrayna'nın günü dolmak, vadesi dolmakta olan Rusya'ya ödemesi gereken enerji faturası var. Doğal gaz borcu. IMF, Avrupa Birliği vaat ettikleri kredi Ukrayna'nın hani dişinin kovuğuna yetmeyecek derecede gülünç rakamlar. Şimdi siz eğer bir fabrikayı idare ediyorsanız, bir holding idare ediyorsanız girdisini çıktısını bilirsiniz. Ülke de böyledir. Dolayısıyla yeni lider ilk olarak Rusya'yla iyi geçinmek istediğini söyledi.
Evet.
Çünkü enerji olmadan ülkeyi yönetemez. Artı bir taraftan da bu Rusya'ya bu zeytin dalını uzatırken şu mesajı da verdi. Ben Donetsk bölgesini, Odessa bölgesini, yani Kırım'da olduğu gibi Rusya'ya kaptırmak istemiyorum. Gerekirse silaha da başvururum dedi. Ve Putin'in de geri adım attığını gördü. Çünkü böyle bir silahlı çatışma Putin'in bu Çin'le olan yakınlaşması ve geleceğe yönelik dünya vizyonuna aykırı bir durum. Yani Putin Kırım'da olduğu gibi böyle tereyağından kıl çeker gibi bir operasyonla bunu yapmayı başarabilseydi olurdu. Evet. Fakat baktı ki diğer bölgeler, Donetsk bölgesi, Odessa bölgesi, Harkov bölgesi o kadar kolay olmayacak. Yani orada bir Rus yanlısı var, bir Ukrayna yanlıları var ve bunlar savaşmayı biliyorlar. Yani öyle medyada gösterildiği gibi değil. İş ciddiye binerse yani gerek Ukraynalılar gerek Ruslar iyi savaşırlar. Evet. Silah kullanırlar. Bunların geçmişleri de böyle. Bu da her iki taraf için bir yıkım olur. Yani kazananı olmayan bir savaş olur. Suriye'de sonuçta rejim kazansa neyi kazanmış olacak? Muhalifler rejimi devirmiş olsa ortada bir ülke yok. Yani tamamen altyapısı yok edilmiş. Yani Putin'in de mevcut yeni yönetimin de Suriye benzeri bir kanlı hesaplaşmayı göze alabileceğini sanmıyorum. Çünkü bunların elinde nükleer silah var. Yani kimyasal silahlar var. Ya bunlar Suriye gibi değil. Dolayısıyla işi o noktaya götürmezler diye öyle tahmin ediyorum.
Krize giren bir yer daha var. Bu sefer Kafkasya'da Abhazya karışmaya başladı hocam. Moskova'nın desteklediği yönetime karşı bir halk ayaklanması söz konusu. Devlet Başkanı Alexander Ankvab'ın kaçtığı belirtiliyor. Yani sadece hükümet kaçtı değil, hükümet yanları da sokakta olduğu belirtiliyor. Kimi analizlerde Abhaz Baharı'ndan bahsediliyor. Neler olup bitiyor hocam Kafkasya'da, Abhazya'da?
Şimdi önce Abhazya'yı kısaca bir tanıtmak isterim. Abhazya, Kafkas coğrafyası içerisinde Gürcistan'a bağlı bir özerk bölge olarak geçiyor. Abazlar dediğimiz bir Çerkez grubudur. Kafkasya'da 5 büyük Çerkez grubu vardır. Bunlar işte Çerkezler, Kaberdinler, Abazlar, Adigeler ve Ibıhlar. Dolayısıyla bu Abazya bölgesi aslında büyük Çerkez devletinin bir parçasıydı. Kuzeydeki bu Adigeleri, Çerkezleri sürgün etti. Ta Türkiye'de ve Ürdün'e kadar var. Ta o şey Şamillerin döneminde 1800'lü yıllarda. Büyük sürgünden sonra bu Kafkasların güneyinde bir Abazya Cumhuriyeti kuruldu.
Evet.
Bu Stalin Gürcü asıllı olduğu için Gürcistan'ın içerisine monte edildi Abaz bölgesi. Fakat oraya da Gürcü nüfus yerleştirildi. 10 yıl öncesine kadar 500 bin civarındaki Abazya nüfusunun yarıdan fazlasını Gürcüler oluşturuyor idi. Yani Cumhuriyet'in adı Abazya ama Gürcüler çoğunluktaydı. Ne olduysa Gürcistan'ın işte NATO'ya, AB'ye girme arzusu, Türkiye ile ve Avrupa ile yakınlaşması, Rusya'ya karşı sırtını dönmesinden sonra Rus birlikleri de Abaz ayrılıkçıları teşkilatlandırdı, silahlandırdı. Nasıl olduysa yani 180 bin Abaz, 230 bin Gürcü'yü Abazya'dan sürdü attı.
Evet.
Yani şu anda Abazya'da 200 bin civarında Abaz nüfus var. Daha önce burada 200-250 bin Gürcü vardı. Hepsini çıkardılar ve Gürcistan ordusunu yendiler. Şimdi burada bir soru işareti.
Soru işareti.
Bunun hepsini Rusların yardımıyla ve silahlarıyla ve bizzat Rus askerleriyle yaptılar. Rusya bir sezeryan operasyonuyla Abazya'yı Gürcistan'dan kopardı ve de facto kendine bağladı. Fakat bu Abazya içerisinde zaten 180-200 bin nüfuslu bir bölge, başkenti Sohum. Eski Sovyet zamanında burası bir tarafı deniz, bizim Rize gibi düşünün, her tarafı ormanlık. Fakat bizim Rize'de şey yok, öyle plajlar yok, her taraf denizden itibaren falezler başlıyor. Orada kumsallar var kilometrelerce, orman başlıyor, biraz daha geride dağlar ve oralara sanatoryum yapmışlar. Yani böyle kanser hastaları için, veremliler için vesaire
tedavi
merkezleri ve bir de eski komünist politbüro üyelerinin yaz kampları. Yani Abazya'nın Sovyet dönemindeki konumu bu. Gerçekten cennetten bir köşe diyebileceğimiz çok güzel doğal güzellikleri olan bir bölge. Fakat şu anda dünyaya kapalı. Çünkü can güvenliğinin olmadığı, hala daha işte Gürcistan'ın hak talep ettiği, Rusların şemsiyesi altında Abazların orada varlık mücadelesi yaptı. Hatta benim bir öğrencim vardı, Abaz kökenliydi. Abazya bağımsız oldu diye gitti oraya. 3-5 ay sonra geri dönüp geldi dedi. Hocam daha orada hiçbir şey yokmuş vesaire. Yani tabii buradan baktığımız gibi değil. Yani o bölgede birçok temel altyapı hizmetleri oluşmamış. Yani Sovyet sistemi çöktükten sonra 1990 sonrasında eski Sovyetlerde Rusya başta olmak üzere zengin ülkeler sistemlerini tekrar kurdular. Yani bu altyapıyı başardılar. Mesela biz geçen yıl öğrencilerle Bakü'ye kadar gittiğimizde Gürcistan'ın Tiflis'ten sonra ikinci büyük sanayi şehri Kutaisi'den geçtik. Yani Sovyet zamanında ağır sanayi şehriymiş. Hayalet şehrine dönmüş. Bir tane tüten baca yok. Yani Gürcistan içerisinde. Bu da Abazya'da zaten Gürcistan'a bağlı bir bölgeydi. Yani tüten bacası olmayan, tamam cennetten evet, köşe bir güzelliğe sahip ama sizin turistik olarak bir potansiyeliniz var fakat turist gelmiyor. Sanayiniz yok. Şimdi Ayder'e çıktınız, Rizelisiniz hocam.
Evet.
Şimdi arabanızın bagajında bir şey yoksa yani ağaçlara, çiçeklere bakarak karın doymuyor. Yani Abazya'nın durumu da bu. Gerçekten dünyada yaşanılası bir yer. Çok güzel bir yer. Fakat maalesef şu anda kaos ve kargaşa bitmedi. Şu andaki halkın sokaklara dökülmesinin sebebi de eski Sovyet dönemini arar hale geldiler. Hı hı. Çünkü fabrika yok, sanayi yok. Hı hı. Doğal güzellikleri var, turist gelmiyor. Yani dolayısıyla da insanlar her geçen gün biraz daha artık televizyonla, internetle dünyayı da görüyorlar. Dünyadaki insanların nelere sahip olduğunu görüyorlar ve kendi yaşadıkları o coğrafyanın o güzelliğine bakıyorlar ve kendi mahrumiyetlerine bakıyorlar. Evet. Dolayısıyla sokağa yani çıkmalar normal.
Krizlerde ekonomi önemli elbette bir faktör. Bu bağlamda Rusya ve ekonomiyle bağlantılı olarak bu hafta gelişen, geçen hafta da kısmen değinmiştik bu Avrasya Ekonomik Birliği konusunu. Malum Rusya Batı'ya karşı ekonomik anlamda elini güçlendirmek için pek çok hamleler yapıyor. Bir tanesi işte Çin ile yaptığı 400 milyar dolarlık doğalgaz anlaşmasıydı. Bir diğeri de Rusya'nın Sovyetler Birliği'ni yeniden diriltmesi gayretleri olarak okunan Avrasya Ekonomik Birliği'ni hayata geçirmeye çalışıyordu. İşte o anlaşma bu hafta içerisinde Kazakistan'ın başkenti Astana'da imzalandı. Kazakistan, Rusya ve Belarus arasında imzalanan Avrasya Ekonomik Birliği'nin kurulması, ABD'nin Avrupa Birliği ile kuracağı Transatlantik Ticaret Anlaşması'na Rusya'nın cevabı olarak yorumlandı. Bu anlaşmaya ilişkin kısa bir bilgi verdikten sonra sorumuza geçelim. 1 Ocak 2015'te yürürlüğe girecek Avrasya Ekonomik Birliği'nin anlaşması ile ülkeler arasında 2025'e dek mal, hizmet ve iş gücünde serbest dolaşıma geçilecek. Kırgızistan ve Ermenistan Birliği 2015'te katılacağı belirtiliyor. Ermenistan üyeliğe sıcak bakmıyormuş ancak Putin'in Erivan'ı Azerbaycan'la petrol ve gaz anlaşması yapmakla tehdit ettiği belirtiliyor. Yine Ukrayna'da Viktor Yanukovych liderliğindeki Ukrayna'da Avrasya Ekonomik Birliği'ne katılması planlanıyordu. Ancak Ukrayna'daki iktidar değişimi bunu engellemiş. Avrasya Ekonomik Birliği ile 2025'e kadar petrol ve petrol ürünleri üretiminde mevzuat sınırlamaları olmaksızın ortak pazara geçilmesi planlanıyormuş. Elektrikte ortak pazara geçilmesi ve üye ülkelerin ulusal elektrik pazarlarının entegrasyonu konusunda ise 2019'da harekete geçileceği belirtiliyor. Sayın Hocam, Putin bunu hayali olarak öne sürüyordu. Bu hayal yavaş yavaş ete kemiğe bürünmüşe benziyor. Hem Avrupa Birliği'nden ilham aldığını da altını çiziyordu. Gerçekten Avrasya Ekonomik Birliği Avrupa pazarına karşı alternatif olabilecek bir şey var mı? Yoksa ya da şöyle de sorulabilir. Avrasya Ekonomik Birliği AB ve ABD'nin ekonomik gücünü dengeleme potansiyeline sahip olabilir mi?
Henüz değil. Önce şunu, Avrasya kelimesini söyleyelim. Nasıl ki İngilizler bizim bölgeye Orta Doğu kavramını ortaya atmışlarsa, Avrasya'yı en çok Ruslar kullanır. Çünkü topraklarının bir kısmı Avrupa'da, bir kısmı Asya'da olduğu için bu Avrasyacılık aslında Rus ekolünden gelen bir şeydir. Avrasya Birliği dediğiniz zaten sonuçta Rusların, yani bir yerde Avrasya kelimesini duyuyorsanız orada Rusların bir
parmağı vardır.
Diyor. Parmağı vardır ve başrolde Rusların olduğu bir şeydir bu. Bir kere Sovyetlerin dağılmasından sonra 90'dan günümüze kadar son 20-25 yıllık süre içerisinde Rusya'nın her alanda birebir anlaştığı, uzlaştığı iki devlet var. Biri Kazakistan, biri Belarus. Ya bunlar hemen hemen birebir politikalar izliyor. Bu nedenle de Putin böyle bir adım atarken her konuda kendiyle ortak hareket edebilecek iki ülkeyi de yanına aldı. Ukrayna burada savrulma yaşıyor malumunuz. İşte bir Avrupa Birliği Batı yanlısı, bir Rus yanlısı yönetim gelip gidiyor. Diğer ülkeler de zaten kale almıyorlar. Yani Tacikistan'ın, Ermenistan'ın bu birliğe katılıp katılmaması bir çok fazla bir şey. Yani kendileri belki o birlikten bir şeyler kazanabilirler ama o birliğe katacakları çok şey yok. Ama stratejik bakımdan Belarus dediğimiz zaman o batıya bir nefes borusu. Ukrayna'yı kaybederse ama Belarus yine uzanıyor ta Baltık bölgesine kadar. Orta Asya bölgesinde de zaten Kazakistan dünyanın 9. büyük ülkesi. Bütün Orta Asya'nın yarıdan fazlasını oluşturuyor. Petrol, gaz, yeraltı, yerüstü zenginlikleri bakımından büyük potansiyele sahip bir ülke.
Yani dolayısıyla Avrupa'yı tedirgin edecek bir niteliği şu aşamada yok.
Şu aşamada mümkün değil. Fakat Putin'in söylediği her söze arkanızdayım diyecek iki devlet bunlar. Bu da buradan yola çıkarak ilk adımı atıyor. Arkasından elbette ki Avrupa Birliği de başlangıçta 6 ülkeyle ortaya çıkmıştı. 1958 Roma Anlaşması'nda 6 ülke vardı. Belarus dediğimiz, Benelux dediğimiz, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Almanya, Fransa ve İtalya'dan oluşuyordu. Rusların da belki bu adımı bir 30 yıl sonra böyle sizin söylediğiniz anlamda bir şey olabilir ama bugün olarak akşamdan sabaha 2014'ten 2015'e 17'ye pek olacak bir şey değil bu. Ama bir çeyrek yüzyıl sonra muhtemeldir diyebiliriz.
Yani bu noktada mesela Avrupa Birliği'nin genişlemeden sorumlu komiseri Stefan Füle'nin bir açıklaması oldu. Avrupa Birliği'nin kurulması üzerine yaptığı bir açıklamada. Evet. Eski Sovyetler Birliği'ne bağlı Ukrayna, Gürcistan ve Moldavya'nın uzun vadede Avrupa Birliği'ne tam üye olarak alınabileceğini bildirdi. Bu üç ülkeyi Rusya'ya kaptırmamak adına. Nasıl okumak lazım bu açıklamayı hocam, bu tavrı? Şimdi Ukrayna, Gürcistan ve Moldavya'nın batı açısından önemi nedir?
Şimdi Doğu Avrupa eski Sovyetlerin dağılmasıyla teknolojik olarak sistemi çökmüş, yardıma muhtaç ülkelerdi. İşte Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya vesaire. Avrupa Birliği bir hamleyle bunları bünyesine aldı. 10-12 tane ülkeyi. Her ne kadar şu anda Avrupa bütçesine yük getiriyormuş gibi olsa da bu ülkeler sonuçta bir makas değiştirdiler. Sovyet bloğundan Avrupa Birliği Batı bloğuna geçmiş oldular. Ama şu anda ortada duran ülkeler, biri Moldova, biri Ukrayna, diğeri Gürcistan. Yani bunlar NATO ve Avrupa Birliği'ne girmek ile bağımsız devletler topluluğu ve Avrasya Birliği ve benzeri, yani Rusya'nın konumuna girme arasında gidip gelen ülkeler. Önceleri bu ülkeleri kimse çok fazla değer verip kale almıyordu. Yani bir Gürcistan'ın, Moldova'nın nereye katılması. Fakat tahterevallide öyle bir şey oluyor ki Yani diyelim ki güçler birbirine yakın olunca çok küçük bir ağırlık karşı taraftan bu tarafa geçtiği zaman dengeyi değiştirebiliyor. Bu nedenle de sonuçta Gürcistan'ın, Moldova'nın küresel ölçekte baktığımızda büyük bir önemi yok. Hı hı. Ama bu ülkelerin Avrupa Birliği'nde veyahut da Rusya'nın gelecekte kurmayı planladığı dünyanın içerisinde olması bir anlam ifade ediyor. İki gücün birbiriyle rekabeti anlamında. Eskiden hiç yüz vermedikleri bu ülkelere şimdi Avrupa Birliği bir an evvel almak istiyor. Ama kendi içerisindeki problemler de devam ediyor. Yalnız işte bugün şartlarda Avrupa Birliği güçlü gibi gözüküyor ama Putin çok güzel, yavaş ve derinden takım altyapılar oluşturuyor. Belki 5 yıl sonra bunun çok daha olabilir olduğunu konuşabiliriz.
Sevgili dinleyenler, Batı'dan Avrupa'daki gelişmelerden Asya'ya geçiyoruz. Asya'da seçim yaşayan bir ülke daha vardı. Çin'den sonra dünyanın en kalabalık ülkesi 35 gün süren seçim sürecini geride bıraktı. Yaklaşık 815 milyon seçmen %66.4'ü sandık başına gitti. Hindu milliyetçisi Hindistan Halk Partisi ve başkanı Narendra Modi'yi iş başına getirdi. Seçimin en büyük kaybedenlerden biri ise ne yazık ki Müslümanlar oldu. 2011 nüfus verilerine göre ülke nüfusunun %14.6'sını oluşturan yaklaşık 178 milyon Hintli Müslüman ilk defa Hindistan parlamentosunun alt kanadı Lok Sabha'da sadece 22 milletvekiliyle temsil edilecek. Yani %14.6'nın parlamentoya temsil izdüşümü sadece %4.2 olacak. Daha da kötüsü, ülkenin nüfus açısından 200 milyon kişisiyle en büyük eyaleti olan Uttar Pradesh'in %18.6'sını oluşturan Müslümanların bu dönem Lok Sabha'ya tek bir milletvekili dahi gönderememesi oldu. Bu, parlamentonun alt kanadı Lok Sabha tarihinde bir ilk olduğu belirtiliyor. Seçimlerden en kazançlı çıkan ise Hindu milliyetçiliğini temsil eden ve 1988-1984 yılı seçimlerinde sadece 2 milletvekili çıkarabilen Hindistan Halk Partisi'nin oylarını her seçimde artırdı ve bugünlere geldiği belirtiliyor. Bu başarıda parti başkanı Narendra Modi'nin büyük payı olduğu belirtiliyor. Hindu milliyetçiliğinin bayraktarlığını yapan bir partinin dini ve etnik açıdan büyük, nüfus ve askeri açıdan dev bir ülkede iktidara gelmesi, kendi iç barışı, bölgesel ve uluslararası ilişkiler açısından dikkatle takip edilmesi gerektiği vurgusu yapılıyor siyasi analizlerde. Yine Modi'nin Hindu milliyetçiliği politikalarını devam ettirmesi hem kendi taraftarlarını ve hem de diğer toplumları radikalleştirebileceğinin altı çiziliyor. Sayın hocam, tıpkı Avrupa'da olduğu gibi Asya'da da dünyanın en kalabalık ikinci ülkesinde milliyetçilik tırmanışta. Seçimleri münasebetiyle Hindistan'ı biraz daha mercek altına almak istedik. Genellikle ülkemizde Orta Doğu ve yakın coğrafyamız ilgi alanımıza geliyor. Gerçi yoğunluktan da, yakın coğrafyamızın siyasi yoğunluğundan da kaynaklanan sebeple Asya'daki olup biten genelde ihmal ediliyor. Bu vesileyle Hindistan'ı birazcık tanıyalım isterseniz, ondan sonra seçim sonrasına ilişkin senaryoları, tahminlerinizi dinleyebiliriz.
Şöyle ifade edelim. Hindistan alan olarak dünyada 7. büyük ülke. 3 milyon 287 bin kilometre karelik bir alanıyla Türkiye'nin yaklaşık bir 5 katı bir alana sahip. Nüfus olarak da 1 milyar 244 milyon nüfusa sahip.
Müthiş bir şey.
1 milyar 244 milyon. Dünya nüfusunun %19'u Çin'de, %17,5'u da Hindistan'da. Yani dünyada yaşayan toplam nüfusun %17,5'u. Daha da farklı bir örnek verelim. 53 Afrika ülkesinin nüfusu, yani bütün Afrika kıtasının nüfusu 1 milyar 100 milyon. Bakınız, 53 tane Afrika ülkesinin toplam nüfusu 1 milyar 100 milyon. Hindistan'ın nüfusu 1 milyar 244 milyon. Yani Afrika'dan 150 milyon fazla. Yani evet. Hindistan bir kıta.
Kıtadan fazla bir nüfusa sahip.
Yani Avrupa'nın tamamının 1,5 katı. Yani 1,5 Avrupa, hı hı, Afrika'dan fazla ve böylesine devasa bir nüfus kitlesine sahip ülke. Aynı zamanda Hindistan'ı şöyle de değerlendirebiliriz. Dünyadaki en eski medeniyet havzaları dediğimiz yerler işte Çin medeniyeti, Hint medeniyeti, Mezopotamya medeniyeti, Anadolu medeniyeti dediğimiz zaman Çin dünyada yaşamaya, yerleşmeye elverişli çok geniş toprakları olan bir ülke. Yani iklim, muson iklimi, mutedil bir iklim, sıcak bir iklim, yazları yağışlı geçtiği için yani 1 milyarın üzerinde insanı besleyebilecek potansiyeli olan bir ülke. Hatta Hindistan şöyle bir dönüşüm yaşadı. 1951 yılında 361 milyon olan nüfusu, bakın 1951'de 361 milyon, bugün 1.244.
İnanılmaz bir nüfus artışı.
Bu artışın sebeplerinden biri yeşil devrim diyoruz. Yani eskiden Hindistan'da insanlar açlıktan ölürlerdi vesaire. Bu tarımda dünyada bu yeşil devrimi gerçekleştiren ülkelerden biridir. Yani kaliteli tohum kullanma, modern tarım yöntemlerinin uygulanması, zaten iklim elverişli, toprak verimli olduğu için inanılmaz bir şekilde üretim artışlı oldu. Bu da nüfusun patlamasına sebep oldu. Zaten nüfusun %70'i kırsal kesimde yaşayan bir ülke. Bir de Hindistan'da kas sistemi var malumunuz. İşte Brahmanlar, işte aristokratlar, orta köylüler,
bir de hala devam ede gelen
kanunen bu yok. Ama de facto olarak devam ediyor ve bir de dokunulmazlar dediğimiz en alttaki o Hint fakiri deyimi geliyor. Yani hiçbir şeyi olmayan ve insanların dokunduğu zaman yani üzerine kir bulaşır anlamında dokunulmazlardır bunlar ve hayli bir nüfus kitlesini oluşturuyorlar. Ve bunların çoğu da Hindudur. Hindistan'ın dikkatinize sunacağım bir özelliği de Hinduizm, Budizm, Jainizm ve Sihizm gibi 4 tane dinin de çıkış merkezidir. Nasıl ki İslam, Hristiyanlık ve Yahudiliğin çıkış yeri Orta Doğu, Kudüs ve Hicaz bölgesi ise bu Asya'daki bu dinlerin menşeinin olduğu yerdir. İşte çok değişik inançları vardır. Biz Türkiye'de biliriz, ineğe taparlar Hindular falan diye. Ya 1 milyar insan düşünebiliyor musunuz? Bir coğrafyada bir inanç sistemine bağlı. Sihler dediğimiz ise bu sarıklı, sakallı insanlardır. Bunlar Londra sokaklarında, İngiltere'de çoktur. Bu Hindistan'ın Pakistan'la Müslüman-Hindu savaşı sırasında hem Müslümanlar hem Hindular bağımsızlıktan yana tavır koyuyorlar. İngilizlerle işbirliği yapan bu Sihler. Dolayısıyla işbirlikçi oldukları için o bölgede biraz kötü karşılanınca Batı ülkelerine çok kolay sığınmışlardır. Bugün yani İngiltere'de gördüğünüz zaman uzun sakallı, sarıklı, cübbeli ama Müslüman olmayan bir grup vardır Avrupa sokaklarında dolaşan. Evet. Bunlar Sihlerdir.
Müslümanların oranı bile sayın hocam inanılmaz yani 178 milyon pek çok İslam ülkesinin.
Daha fazla şöyle söyleyelim, 1 milyar 244 milyonu Hindistan biliyorsun bilgisayar teknolojisi çok gelişmiştir anlık ve bugün itibariyle nüfusu 1 milyar 244 milyon. Şimdi bunun %14.6'sı, %15 dediğimiz yaklaşık 200 milyon. Yani dünyada şu anda Endonezya'nın nüfusu 240 milyon. 200 milyon civarında Hindistan, 180 milyon civarında da Pakistan'da Müslüman nüfus var. Yani Endonezya'dan sonra en kalabalık Müslümanın yaşadığı ülkedir Hindistan. Yani Türkiye'nin de 2,5-3 katı Müslüman nüfusun yaşadığı bir ülkedir Hindistan. Burada bir ayrıntı dikkati çekiyor. Milletvekillerinin işte meclise girememesinde vesaire diye. Hindistan'da son yıllarda Avrupa'nın, Batı'nın projektörlerini bu Çin ve Hindistan üzerine çekmelerinin şöyle bir sebebi var. Bir, burada ucuz iş gücü deposu. Yani hem Çin hem Hindistan. Çok ucuza çalışıyor insan. İki, zengin sınıf denen bir sınıfın oranı her geçen yıl artıyor.
Ekonomik pazar açısından.
Örnek, yani Hindistan'da şu anda 1 milyar 244 milyon nüfus varsa diyelim şöyle kabaca, 20-30 yıl önce bunun 40-50 milyonu ancak yani Batı standartlarında satın alma gücüne sahipti. Bugün bu 200 milyon olmuş. 20 yıl içerisinde. Müthiş. Dolayısıyla 200 milyon insana Avrupa markalı ürün satabiliyor. Bu hesap ediyor, diyor ki böyle giderse 20 yıl sonra bu 300 milyon olur. Geri kalan 900 milyonu aç yaşamış, sokakta açlıktan ölmüş, çok da Onların umurunda değil. İşte Çin'in ve Hindistan'ın dünyadaki gelişmiş ülkelerin projektörlerine girmesinin iki sebebi var. Ucuz iş gücü. Çünkü sanayilerini oraya kaydırdılar. İki, zenginleyen bir orta ve üst sınıf ve bunlara mal satıyor. Çünkü düşünün, Avrupa Birliği'nin toplam nüfusu 500 milyon. Avrupa Birliği ülkelerinin, işte İsveç'in, Finlandiya'nın nüfusu 20 yıl önce neyse şimdi de o. Yani bu adamlara, yani kapitalist sistem daha çok mal üretmek, daha çok mal satmak istiyor. Bunun Avrupa'da gideceği yer yok buradan öte.
Evet.
Afrika'daki ülkelere de bakıyorsunuz, çok fazla satın alma gücü yok. İşte hızla gelişen Çin ve Hint ekonomileri de büyük bir pazar oluşuyor. Bu yönüyle önemli. Gelelim Müslümanların durumuna. Buradaki Müslümanlar nereden? Yani Hint Müslümanlarının kaynağı ne? Tarihe bir baktığımızda Hindistan'da şu anda hemen hemen herkes bir yerel kendi dilini konuşur ki onlarca dil vardır Hindistan'da. Bir de İngilizceyi konuşur. Hatta herkesin ortak anlaşabildiği yegane dildir İngilizce Hindistan'da. Peki Hindistan'da İngilizlerin etkisi ne kadardır diye bakıyoruz. Ortalama 150 yıllık bir geçmişi vardır. Yani 1948'de bağımsız olduğunu kabul edersek 150 yıl geriye gideriz. Ama Türklere bakıyoruz.
Evet.
Gazneli Mahmut'tan başlayarak Ekber Şah, Babür Şah, Babür İmparatorluğu zamanında Türkler yüzyıllarca Hindistan'ı idare etmişlerdir ve İslamiyet'in bu bölgede yayılmasında en önemli rol Türklerin sayesinde olmuştur. İngilizler bunca yıl orada kalmışlardır. Yani gösterebilecekleri bir sanat eseri var mıdır bilmiyorum ama bizim Taç Mahal'ımız var orada, Agra'da. Bakınız, dikkatlerden kaçıyor. Kanuni'nin işte muhteşem Süleyman olduğu dönemde Hindistan'da da Babür İmparatorluğu vardı. Yani dünyada, yani Osmanlı Anadolu'da hüküm sürerken Hindistan'da da Babür İmparatorluğu var idi. Ve Hindistan dediğimiz zaman Bangladeş ve Pakistan'la birlikte Büyük Hindistan'ı düşünelim. Ancak İngilizler Hindularla Müslümanların kendilerini o bölgeden atma istemeleri üzerine öyle bir haince plan yaptılar ki Müslümanlarla Hinduları birbirine düşürdüler ve bir arada yaşamalarını imkansız hale getirdiler ve iç savaş çıkmasına sebep oldular ve sonuçta bugünkü Pakistan bölgesine Müslümanlar Hindistan içinden göç ettiler. O bölgedeki Müslümanlar da, bugünkü Bangladeş ve Pakistan'daki Hindular da Hindistan'a göç ettiler. Bu karşılıklı nüfus değişiminde 10-15 milyon insan hayatını kaybetti. Yani gerek Hindular gerek Müslümanlar tarafından insanlar işte bu göç sırasında birbirlerini öldürdüler.
Evet.
Tarihi kayıtlara çok fazla girmez bu. Ve sonuçta Hindistan bağımsız oldu. Arkasından Doğu Pakistan, Batı Pakistan ve Pakistan bağımsız oldu. Ve bunların da iflah olmaması, tıpkı Orta Doğu'daki yaptığı İngiliz oyunu, bir Keşmir sorunu başlarına dert olarak bıraktı. Çünkü bugün Pakistan'ın ve Hindistan'ın tam tepelerde külah gibi Himalaya dağlarının zirvelerinde olan ve İndus, Ganj, Brahmapudra gibi nehirlerin kaynağını aldığı bu su zengini bölgenin nüfusunun tamamına yakını Müslümandı.
Evet, şimdi hocam, bu milliyetçi, Hint milliyetçisi Modi'nin iktidara gelmesinden sonra ilk icraatı Keşmir'deki otonomiyi kaldırmaya yönelik bir süreci başlatması oldu. Şimdi hocam, bu konuyu da kısaca bir değerlendirerek toparlamanızı isteyeceğim. Çünkü
süre azaldı diyorsunuz.
Süremiz azaldı. Hindistan bu kadar büyük ülke olunca konuşmak da çok uzun sürüyor. Nasıl görüyorsunuz hocam? Malum Keşmir 3 nükleer güce sahip ülkenin paylaştığı bir ülke. Yani
evet.
Hindistan, Pakistan ve Çin.
Evet, Çin de oradan bir parça kopardı.
Parçası kopardı. Nasıl görüyorsunuz?
Şimdi
Modi dönemindeki...
Önce şunu bilelim. Keşmir bölgesinin nüfusunun tamamına yakını 1940'lara kadar Müslümandı. Yani ve sınırlar çizilirken şu söylendi. Referandum yapılacak. Keşmir bölgesi Hindistan tarafında kalmayı isterse Hindistan'da, Pakistan tarafında kalmayı isterse Pakistan'da olacaktı. Fakat 1948'den bu yana o referandum sandığı konmadı. Bakın Güney Sudan'da hemen koydular. Herkes oyunu verdi. Güney Sudan'ı tak diye ayırdılar. Keşmir bölgesinde oradaki Müslümanların haklarını savunan Pakistan'la Hindistan arasında 3 defa savaş oldu. Bunun üzerine Hindistan nükleer silah elde edindi. Pakistan da buna karşılık işte İslam dünyası içerisinde atom bombasını nükleer silah üreten tek ülke ünvanına sahip. İşte bu kavga sırasında Çin de oradan bir parça kopardı Keşmir'den. Dolayısıyla Azat Keşmir, Canlı Keşmir diye Keşmir şu anda bölümlere ayrılmış durumda. Fakat Hindistan içerisindeki hani özetlemek için söylüyorum. Hindistan devasa bir ülke. Türkiye'nin 4-5 katı büyüklüğünde. Her bölgesinde Müslüman var. Fakat Keşmir bölgesinin tamamına yakını nüfus olarak Müslümanlardan oluşuyor idi. Bugün Hindistan bunun kademeli olarak demografik yapıyı değiştirmeye uğraştı. Oranın bir otonom bölgesi vardı. İşte bu seçimden hemen sonra onların özelliklerini kaldırmaya çalıştılar. Bu kadar ırkçılığın olmasının bir sebebi de bu azınlık olan Müslümanlar, yani %14-15 civarındaki Müslümanlar ortalama Hint fakirlerine göre biraz daha iyi durumdalar. Biraz daha ticaretle uğraşıyorlar. İşte Orta Doğu ile bağlantıları var. İşçi olarak mesela Hindistan'dan gelen işçilerin çoğu Müslüman kökenlidir. Ve bakıyorlar yani kendileri çoğunluk daha azınlıkta olan Müslümanların biraz daha yani hali vakti yerinde olma derken yani bizim bu İstanbul'un zengini gibi düşünmeyelim. Biraz onlara göre bir basamak iki basamak durumları daha iyi olması Avrupa'daki ırkçılığın bir versiyonunun orada çıkmasına sebep oldu. Yani kısaca Müslümanlar Hindistan'da hem nüfus olarak %13 oranına sahiplerdi bundan 25-30 yıl önce. Şimdi 14.6 oldular. Yani Hindistan içerisindeki oranları yükseliyor.
Evet.
Hem de ekonomik olarak durumları ortalamanın üzerinde iyiye gidiyor. İşte bu diğer %80'in üzerinde %85'lik Hindular arasında ırkçılığın biraz daha kabarmasına bu nereye gidiyor anlamında. Yani ırkçılığın temelinde yatan en önemli sebeplerden biri de bu.
Evet hocam, diğer konuları fazla yer verince birazcık vaktimizi açtık. Aslında Hindistan'ı daha detaylıca etraflıca konuşmak istiyorduk. Ama önümüzdeki programlarda bir vesileyle
yeri geldikçe
hem
bahsederiz.
Hindistan'ı hem Keşmir'i İnşallah. Etraflıca konuşuruz diyelim inşallah. Sevgili dinleyenler, bu hafta da programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yardımcı doçent doktor Halil Kurt Bey ile haftanın öne çıkan gelişmelerini, dış politika gelişmelerini zamanımız ölçüsünde değerlendirmeye çalıştık. Haftaya yine aynı gün ve saatte buluşmak ümidiyle iyi hafta sonları diliyorum. Allah'a emanet olun.